Ayrım 11.
Bizimkilere benden söz edersen çok sevinirim dedi. Onlara mektup yazmayı göze alamıyorum. Hele gerçeği söylemeyi. Annem her mektubuma hemen yanıt veriyor. Hastalığımın benim iyiliğim için olduğunu, Tanrı'nın bu acıları bana kurtuluşum için başlayını, düzelmem için bundan ders almam gerektiğini, iyileşmeyi ancak bundan sonra hak edebileceğimi yazıyor. Bunun için böyle düşüncelerden kaçınayım diye daha iyi olduğunu yazıyorum durmadan. Düşünceleri öfkeyle dolduruyor içimi. Sen yaz ona. Hemen yazarım dedim. Islak elini tuttum. Of, öyle fazla sıkma dedi. Canımı acıtıyorsun. Gülümsüyordu. Yazınımız, özellikle de romantik yazınımız, kederi övdü, geliştirdi, yaydı. İnsanı en şanlı eylemlere götüren şu yapıcı, kararlı kederi değil de melankoli diye adlandırılan, ozanın alnını solduran, bakışını özlemle dolduran gerçek bir ruhsal durumu övdü. Biraz moda, biraz hoş görünme isteği de karışıyordu buna. Sevinç bayağı görülüyordu. Gereğinden fazla iyi, budalaca bir sağlık belirtisiydi. Gülüş yüzleri çirkinleştiriyordu. Hüzün ruh zenginliğinin, bunun içinde derinliğin ayrıcalığı sayılıyordu. Ben Bach ile Mozart'ı her zaman Beethoven'dan üstün tutmuştum. Müzenin o göklere çıkarılan dizesinde çok aykırı buluyorum. En umutsuz şarkılar en güzel şarkılardır. Ben mutsuzluğun yumruğu altında insanın devrilip gitmesinden, doğrulmaya çalışmamasından yana değilim. Evet biliyorum. Doğana boyun eğmeden çok karar giriyor bunun içine. Biliyorum. Kafkas dağında zincire vurulmuş Promethe acı çeker. İsa da çarmıha gerilip ölür. Her ikisi de insanları sevdikleri için düşerler bu durumlara. Biliyorum. Herkül yarı tanrılar arasında yalnızdır. Devlere, canavarlara, insanlığı boynu eğik tutan bütün o iğrenç güçlere üstün gelmenin kaygısını taşır anında. Biliyorum. Yenilecek çok ejderler var hala. Belki de her zaman. Ama sevinçten vazgeçişte de yıkılış var. El etek çekmeye benzer bir şey var. Korkaklık var. Bugüne dek insanlar rahatlığa, mutluluğu sağlayan şeye, ancak başkalarının zararına, onların üstüne basarak mı yükselmişler? İşte artık bunu kabul etmemeliyiz. Ben şu yeryüzünde büyük çoğunluğun doğal olarak uyumdan, düzenden doğan mutluluktan vazgeçmesini de kabul etmiyorum. Ama insanlar adanmış toprağı, verilmiş toprağı ne durumlara düşürmüşler. Tanrıların yüzünü kızartacak bir şey bu. Bir oyuncağı kıran çocuk bile bu denli budala değildir. Otlayacağı yerleri alt üst eden hayvan, yuvasını kirleten kuş bile bu denli budala değildir. Ey hüzünlü kent çevreleri, çirkinlik, uyumsuzluk, pis koku. Birazcık anlaşmayla, birazcık aşkla ne güzel bahçeler olabilirdiniz diye düşünüyorum. Kentlerin kuşakları, bitkilerin vaat ettiği en zengin, en hoş şeyler korunsaydı, bir kişinin herkesin sevincine karşı en ufak zararı önlenseydi, neler olmazınız ki diye düşünüyorum, boş zamanlar. En sevincin kutsadığı ruhsal oyunlar ve çalışma, çalışma bile kurtarılabilir. Dinsizce bir lanetlenmişlikten gene sıyrılabilir. Tırtıl ile kelebeğin aynı varlık olduğu bilinmeseydi, hangi evrimci ikisi arasında herhangi bir bağlantı varsaymaya kalkardı? Bağlantı olanaksız görünüyor ve özdeşlik var. Ben öyle sanıyorum ki, doğa bilimci olsaydım, usumun bütün güçlerini, bütün sorularını bu bilmeceye yöneltirdim. Bu değişimleri görmek çok az insana vergi olsaydı, bu değişimler çok ender olsalardı, belki daha çok şaşırtırlardı bizi. Ama sürekli bir mucize karşısında şaşkınlığı en sonunda geçer insanın. Değişen yalnızca biçim de değil üstelik. Yaşamlar, istekler değişiyor. Kendini tanı. Çirkin olduğu kadar da zararlı bir özdeyiş. Kendi kendini inceleyen kişi gelişmesini durdurur. Kendini iyi tanımaya çalışan tırtıl hiçbir zaman kelebek olamazdı. Farklılığım içinde bir değişmezlik seziyorum. Farklı duyduğum hep benim. Ama değil mi ki bu değişmezliğin var olduğunu biliyorum, duyuyorum. Ne diye onu elde etmeye çalışayım? Yaşamım boyunca kendimi tanıtmaya çalışmaya yanaşmadım. Yani kendimi aramaya yanaşmadım. Bu araştırma, daha doğrusu bu araştırmanın başarıya ermesi, varlığın sınırlanmasına, yoksullaşmasına yol açar. Ya da ancak yoksul ve sınırlı kişiler kendilerini bulmayı, tanımayı başarırlar. Daha doğrusu, yaratığın kendi kendisi üzerinde edindiği bilgi, onun gelişmesini sınırlandırır gibi geldi bana. Çünkü ileride de kendi kendine benzemek kaygısıyla insan kendini nasıl buluyorsa öyle kalırdı. Oysa olabilecek şeyleri ele avuca sığmaz sürekli bir oluşu sürdürmek daha iyiydi. Kararlılık, kendi kendine bağlı kalma isteği, kendi kendisiyle bağını koparma korkusu tutarsızlıktan daha kötüdür bence. Hem ben bu tutarsızlığın görünüşte kaldığına, daha gizli bir sürekliliğe yanıt verdiğine inanıyorum. Bir de şuna inanıyorum. Her şeyde olduğu gibi burada da sözcükler bizi aldatıyor. Çünkü dil yaşamdakinden daha fazla bir mantığa boyun eğdirtir. Benliğimizin en değerli yanı dile getirilmemiş yanıdır. Bazı sık sık hınzırlıktan, başkaları konusunda düşündüğümden daha kötü şeyler söyledim. Korkaklık yüzünden de birçok yapıtlar, kitaplar ya da tablolar konusunda düşündüğümden çok daha iyi şeyler söyledim. Yaratıcılarının bana gücenmelerinden korkuyordum. Bazı da hiç mi hiç tuhaf bulmadığım insanlara gülümsedim. Ahmakça sözleri akıllıca bulmuş gibi davrandım. Bazı eğlenir gibi davrandım, oysa ölümle canım sıkılıyordu. Biraz daha kal dedikleri için gitmeye güç bulamıyordum. Usumun yüreğimdeki atılışı durdurmasına ses çıkarmayışım gereğinden çok daha sık oldu. Buna karşılık yüreğim susarken konuştuğum da çok oldu. Bazı göze girmek için budalalıklar yaptım. Buna karşılık yapmam gerektiğini düşündüğüm ama beğenilmeyeceğini bildiğim şeyi yapmayı her zaman göze alamadım. Geçmişe ilişkin pişmanlıklar yaşlı kişinin en boş uğraşısıdır. Böyle düşünüyorum. Ya gene de kapılıyorum buna. Siz de bu pişmanlığın ruhu gizliden gizliye Tanrı'ya götürülebilecek bir nitelikte olduğunu düşünerek beni bu yolda destekliyorsunuz. Ama pişmanlıklarım, kederlerim konusunda aldanıyorsunuz. Beni alt üst eden yapılmamışın pişmanlığı. Gençliğim boyunca yapabileceklerimin, yapmam gerekmiş olanların ama sizin aktörenizin engel olduklarının pişmanlığı. Bu aktöreye inanmıyorum artık. Benim için çok rahatsız ediciydi. Yine de bu aktöreye boyun eğmeyi iyi bir şey sanıyordum. Tenimden esirgediğim dolgunluğu gururuma veriyordum. Çünkü ruh ve beden aşka en çok bu yaşta hazırdır. Sevmeye de, sevilmeye de en çok bu yaşta yaraşır. Kucaklayış en çok bu yaşta güçlüdür. Merak en çok bu yaşta canlıdır. Bu yaşta öğreticidir. Haz en yüksek değerine bu yaşta erişir. Ruhla beden de aşkın çekiciliği karşısında direnme gücünü en çok bu yaşta bulur. Sizinle birlikte de benim, şeytana uyma dediklerimiz var ya, kapılmadığıma pişman olduğum, üzüldüğüm şey bu işte. Bugünkü pişmanlığım bunlardan birkaçına kapılmış olmam değil, başka birçokları karşısında direnmiş olmamdan geliyor. Sonradan koştum onların ardından ama çekicilikleri azalmaya başladıktan, düşüncem için yararları azaldıktan sonra koştum. Gençliğimi kararttığıma, düşleri gerçekten üstün tuttuğuma, yaşama sırt çevirdiğime pişmanım. Ah, o bütün yapamadıklarımız, her şeye karşın yapmış olabileceklerimiz diye düşünecekler yaşamadan ayrılacakları sırada. Yapmamız gereken yapmadıklarımız. Şunun bunun düşünebileceklerinden sakınarak, uygun zamanı bekleyerek, tembellik ederek, bir de adam sen de ne zaman olsa yaparız deyip durduğumuz için. Yeri doldurulmaz her günü, bir daha ele geçmeyecek her anı yakalayamadığımız için. Kararı, çabayı, kucaklayışı geriye attığımız için. Geçen saat gerçekten geçmiştir. Ah, ileride gelecek olan sen diyecekler. Sen daha becerikli ol. Anı yakala. Uzam içinde kapladığım bu noktaya, sürenin bu belirli anına yerleşiyorum. Çok önemli olmamasını kabul etmiyorum. Bütün uzunluklarınca geriyorum kollarımı. İşte güney, işte kuzey diyorum. Ben etkiliyim. Neden olacağım? Sınırlayıcı neden? Bir daha hiç çıkmayacak bu fırsat. Varım. Ama var olma nedenini bulmak istiyorum. Niçin yaşadığımı bilmek istiyorum. Gülünç düşme korkusu en kötü korkaklıklarımıza yol açar. Nice körpe heves alabildiğine yiğit buluyordu kendini ama kanılarına şu ütopya damgası basılınca, aklı başında insanlarca düşçül görülmek korkusuna kapılınca birdenbire sönüverdiler. İnsanlığın bütün ilerlemelerini gerçekleştirilmiş ütopyalara borçlu değildik sanki. Sanki yarının gerçeği dünün ve bugünün ütopyasından doğmayacak. Gelecek, geçmişin yenilenimi olmaya boyun eğerse, yaşama sevincinden iz bile kalmaz içimde. Evet, olanaklı bir ilerleme düşüncesi olmayınca, yaşamın hiçbir değeri kalmaz benim için. Dar kapımda, Alisa'ya söylettirdiğim sözleri şimdi kendi kendime mal ediyorum. Ne denli mutlu olursa olsun, ilerlemeden yoksun bir durum istemiyorum. İlerleyici olmayan bir sevince değer vermiyorum. Duyduğumuz korkuya değen devler çok azdır. Korkunun doğurduğu devler, karanlık korkusu, aydınlık korkusu, ölüm korkusu, yaşama korkusu, başkalarından korku, kendinden korku, şeytan korkusu, Tanrı korkusu. Bize boyun eğdirtemeyeceksiniz artık. Ama hala umacıların egemenliği altında yaşıyoruz. Kim demiş tanrı korkusu bilgeliğin başlangıcıdır diye. Önlemsiz bilgelik, gerçeği sen korkunun bittiği yerde başlarsın. Bize yaşamı öğretirsin. Götürülebilecekleri her yere güveni, rahatlığı ve sevinci götürmek, çok geçmeden bir gereksinim oldu benim için. Vazgeçilmez mutluluğumun en büyük isteği oldu. Sanki kendi mutluluğumu ancak başkasının mutluluğuyla yaratabilirdim. Sanki duygudaşlık yoluyla, bir bakıma başkası yerine yaşama yoluyla tadabileceğimden başka ben tanımıyordum. İşte bu yüzden bu mutluluğu önleyebilecek her şey, çekingenlikler, cesaret kırıklıkları, anlaşmazlıklar, dedikodular, düşsel kederlerin hoşgörülü portreleri, o boş gerçek dışı susayışları, partilere, sınıflara, uluslara ya da ırklara ayrılmalar, insanı kendi kendinin ya da başkasının düşmanına dönüştürme yolunu tutan şeyler, geçimsizlik tohumları, baskılar, korkutmalar, yatsımalar, hepsi iğrenç göründü bana. Yılanın yerde sürünmesine sincabın aklı ermez. Kaplumbağa ile kirpi kıvrıldı mı tavşan kaçar. Bütün bu farklılığı insanlarda bulacaksın. Bırak öyleyse kendinden farklı olanı ayıplamayı. Bir insan topluluğu birçok etkinlik biçimi gerektirdiği zaman, mutluluğun birçok biçimlerinin çiçeklenişini desteklediği zaman kusursuz olabilir. Yoldan çıkarıcılar, üzücüler, zayıflatıcılar, gericiler, geciktiriciler, alaycılar, kişisel düşmanlarım oldu. İnsanı azaltan her şeye kızıyorum. Onu daha az güvenli, daha az bilge, daha az çevik yapmaya çalışan her şeye kızıyorum. Çünkü bilgeliğe her zaman ağırlığın, sakınganlığın eşlik etmesine aklım yatmıyor. Bilgeliğin çoğu zaman yaşlı adamdan çok çocukta bulunduğuna inanmam da bundan. Bilgelikleri mi? Ha, bilgelikleri. En iyisi fazla önemsememek. Her şeyden sakınarak, kabuğuna çekilerek, elden geldiğince az yaşamak demektir bu. Öğütlerinde her zaman bir bayatlık, bir durgunluk vardır. Öğütleriyle çocuklarını alıklaştıran kimi annelere benzerler. Bu kadar fazla sallanma, ip kopacak. Bu ağacın altına oturma, yıldırım düşecek. Islak yerlerde yürüme, ayağın kayar. Otların üstünde oturma, üstün başın leke içinde kalacak. Bu yaşa geldin, biraz daha mantıklı olman gerekir. Kaç kez ineleyeceğiz sana, dirsekler masanın üstüne konulmaz. Çekilir gibi değil bu çocuk. Sizin kadar da değil bayan. Sevinci, hem şaşırtıcı, hem çok beklenen sevinci, bütün gün çorak yerlerde yürüdükten sonra, dayanılamayacak kadar sıcak bir akşamüstü, durak yerindeki barınakta bulduğumuz şu süt çanağına benzetirim. Haftalardır süt yüzü görmemiştik. Çünkü o sıralarda içinden geçtiğimiz bölge, uyku hastalığının egemenliği altındaydı. Hayvan beslemeye elverişli değildi. Ama farkında bile olmadan, hayvan yetiştirmenin olanaklı olduğu bir hastalıksız bölgeye girmiştik birkaç saattir. Otlar öylesine yüksek olmasalardı, ya da atla gittiğimiz yerler daha yüksek olsaydı, kırlığın şurasında burasında sürüler görebilirdik. O akşam susuzluğumuzu dindirmek için ılık ve kuşkulu bir sudan başka bir şey ummuyorduk. Önlemli davranacak, kaynatacaktık ilkin bu suyu. Mide bulandırıcı tadını içine katılan alkol ya da şarap da gideremezdi. Önceki günlerde ister istemez bununla yetinmiştik. Ama o akşam kulübenin gölgesinde bizim için sağılmış çanak dolusu sütü bulunca kendimizden geçtik. Kül renginde ince bir kum tabakası yüzeyini soldurmuştu. Bardaklarımız bu ince zarı yırttılar. Süt altta daha duru, daha serin gibiydi. Günün sıcaklığından uzak gibiydi. Aktı ama gölgeyi içer gibi oluyordu insan. Dinlenişi, rahatlayışı içer gibi oluyordu. Dördüncü kitap. Ben yalnız soluk alandan ve yaşayabilenden hoşlanırım. Düzenlemek için, kurmak için çabalıyor aklım işin sonunda. Ama kullanacağım gereçleri ilkin kendim denemedikçe hiçbir şeyin temelini atamam. Benimsenmiş kavramları, ilkeleri kendi de tanımadıkça benimsemez benim aklım. Hem ben en gümbürtülü seslerin aynı zamanda en boş sesler olduğunu biliyorum. Söylev düşkünlerinden, orta yolculardan, havarilerden sakınırım. Onların şişini indirmekle başlarım işe. Erdeminde saklı olan kendini beğenmişliği, yurtseverliğinde saklı olan çıkarcılığı, aşkında saklı olan tensel isteği ve bencilliği bilmek isterim. Hayır, artık fenerleri yıldız saymıyorsam, göğüm kararmamıştır. Artık hayaletlerin yol göstericiliğine uyma yanaşmıyorum. Artık yalnız gerçeği seviyorum diye istencim zayıflamış değil. Ama şu kesinlik, insanın her zaman ne idiyse şimdi de o olmadığı kesinliği. Hemen şu umuda yol açıyor, hep böyle olmayacak. Hay Allah, İlerleme putu karşısında Flaubert'le birlikte ben de gülümseyebildim ama ilerlemeyi gülünç bir put gibi gösteriyorlardı da ondan. Tecmin ve endüstrinin ilerlemesi, hele güzel sanatların ilerlemesi ne budalalık. Bilginin ilerlemesi evet, hiç kuşkusuz ama benim için önemli olan insanın kendisinin ilerlemesidir. İnsan şimdi olduğu gibi olmamış her zaman, ağır ağır elde etmiş kendini. Söylenenler ne derse desin, burası yadsınmaz geliyor bana. Bakışımız birkaç yüzyılla sınırlı olduğundan insanı geçmişte hep kendi kendisinin aynı olarak görebilir. Firavunlar zamanından beri değişmemiş olmasına hayranlık duyabilir. Ama tarih öncesinin dipsiz kuyularına daldı mı bu hayranlık kalmaz artık. Ve her zaman şimdiki gibi olmamışsa hep böyle kalacağı nasıl düşünülebilir? İnsan oluşur. Ama onlar Dante'nin şu sonsuz kımıltısızlığıyla umudunu yitiren ve bin yılda bir adım bile ilerlesem şimdiden yola çıkmış olacaktım diye haykıran cehennemliğine benzediğini sanıyorlar insanlığın. Beni de inandırmak istiyorlar. Bu ilerleme düşüncesi başka bütün düşüncelerle bağlar kurarak ya da onları kendi egemenliğine alarak yerleştiği aklıma. Klasik çağda bir zaman için elde edilmiş dengeye bakarak kapıldığımız eksiksiz insan yanılsaması. İnsanlığın bugünkü durumunun zorunlu olarak aşılacağı düşüncesi taşıyıcı bir düşüncedir. Hemen arkasından da bu ilerlemeyi engelleyebilecek her şeye karşı bir kin, Hristiyanlardaki kötülük kinine benzer bir kin gelir. Bütün bunlar süpürülecek. Hak eden de, etmeyen de. Çünkü birini öbüründen nasıl ayrılmalı? Siz insanlığın kurtuluşunu geçmişe bağlılıkta aramak istiyorsunuz. Oysa ancak geçmişi itmekle, işe yaramaz olmuşu geçmişe itmekle olanılıdır ilerlemek. Ama siz ilerlemeye hiç inanmak istemiyorsunuz. Olmuş olan, olacak olandır diyorsunuz. Ben olmuş olanın bir daha olmayacak bir şey olduğunu düşünmek istiyorum. İnsan eskiden kendisini koruyandan, yani artık kendisini tutsak edenden sıyrılacak yavaş yavaş. Değiştirilmesi gereken dünya değil yalnız, insan da var. Nereden çıkacak bu yeni adam? Dışarıdan değil. Arkadaş, onu kendinde bulmasını bil. Hem madenden köpüksüz, temiz bir cevher çıkarıldığı gibi, onu, bu beklenen adamı iste kendinden. Kendi kendinden sağla onu. Kimsen o olmayı göze al. Hemen bırakma kendini. Her yaratıkta hayranlık verici olanaklar vardır. Kendini gücüne, gençliğine inandır. Durmamacasına yalnız bana bağlı demesini bil. Karışımla hiçbir zaman iyi bir şey edilmez. Ben gençken beynim türlerin karışmasından oluşmuş şeylerle, katırlarla, kameleoparlarla doluydu. Seçme erdemi. İlk erdem sabır. Sıradan bekleyişle hiç ilgisi yok bunun. Daha çok inatla yüzleşir. Karşılaşmalar. Bourbonne'de sevimli bir yaşlı kız tanımıştım. Bir dolapta bir sürü eski ilaç saklardı. Öyle ki herhangi bir şey daha koymak için neredeyse hiç yer kalmamıştı. Ve şimdi yaşlı kızın sağlığı çok iyi olduğundan kendisine hiçbir yararı olmayan bu nesneleri böyle saklamanın belki de yararsız olduğunu söylemeyi göze aldım. Yaşlı kız kıpkırmızı kesildi o zaman. Ağlamaya başlayacak sandım. Küçük şişeleri, kutuları, tüpleri birbiri ardından çıkarmaya başladı. Şöyle diyordu. Şu beni bir sancıdan kurtardı. Şu da bir boyun ağrısından. Şu merhem bir kasık çıbanından. Çıban da belli mi olur yeniden çıkabilir. Şu haplara gelince kabız olduğum sıralarda beni rahatlaştırıyorlardı. Şu araçta bir hava verme aracı olmalı ama korkarım ki tümden bozulmuştur. En sonunda bütün bu ilaçların bir zamanlar kendisine çok pahalıya mal olduğunu söyledi bana. Ben de onu bunları atmaktan alıkoyan şeyin özellikle bu olduğunu anladım. Sonra gün gelir, bütün bunları bırakmamız gerekir. Bu bütün bunlar dediklerimiz ne olacak? Kimi yaratıklar için? Biriktirilmiş bir sürü mal, mülk, kitaplık. Boş zamanların tadına varmanın tadını duyuracak sedirler. Başka birçokları için de zorluk olacak, çalışma olacak bu. Aileyi ve dostları, büyüyen çocukları bırakıp gitmek. Başlanmış iş, kurulacak yapıt. Hala okumak istemediğimiz kitaplar. Gerçek olmasını aramak kalmış düş. Hiçbir zaman ciğerlerimize çekemediğimiz kokular. İyice giderilmemiş meraklar. Desteğinize bel bağlamış yoksullar. Bir barış, bir huzur ki erişeceğimizi umuyorduk. Sonra birdenbire iş işten geçmiş, hiçbir şey yürümez olmuş. Sonra bir gün şunu duyuyorsunuz. Biliyor musunuz? Gontran, az önce onu gördüm. İşi bitmiş zavallının. 8 günden beri yarı yarıya ölmüş bir durumdaydı. Yineleyip duruyordu. Anlıyorum, anlıyorum, gideceğim artık. Oysa hala bir umut vardı. Ama olan olmuştu. Nesi var? Endokrinlerden kaynaklanıyormuş. Ama yüreği de iyice yıpranmıştı. Bir tür insülin zehirlenmesi dedi hekim. Anlattıklarınız çok tuhaf. Oldukça büyük bir servet bıraktığı söyleniyor. Bir madalyon ve tablo koleksiyonu. Hazineye rapor verildi. Akrabaları bir santim bile alamayacaklar. Madalyon mu? İnsan bunlarla nasıl ilgilenebilir anlamıyorum. Bırak alaycılığı. Bir insanın ölmesini gördün. Hiç de gülünç bir yanı yoktu bunun. Korkunu gizlemek için işi şakaya dökmeye çalışıyorsun ama sesin titriyor. Sözde şiirinde iğrenç. Olabilir. Evet, ölen bir insan gördüm. Bana öyle geldi ki ölümden önce bunalım geçince acı köreliyor. Ölüm bizi almak için kürkle eldivenleri giyiyor. Uyutmadan boğmuyor. Bizi ayırdığı şeyde kesinliğini, varlığını, sanki gerçekliğini önceden yitiriyor. Öyle soluk bir evren ki bırakmak fazla üzüntü vermiyor artık. Hayıflanacağımız bir şey de kalmıyor. Ben bu yüzden ölmek çok da zor olmasa gerek diyorum. Öyle ya, eninde sonunda herkes o yolun yolcusu nasıl olsa. Hem sonra insan yalnız bir kez ölmeseydi belki de edinilecek bir alışkanlık olurdu. Ama ölüm yaşamını doldurmamış kişi için çok acıdır. Din ona aldırma. Öbür yanda başlar her şey. Ödüllendirileceksin de dese boşuna. Bu dünyada başlamalı yaşamaya. Arkadaş, hiçbir şeye inanma. Kanıtsız benimseme hiçbir şeyi. Kurbanların kanı hiçbir zaman hiçbir şeyi kanıtlamadı. Kurban vermemiş, ateşli düşünceler uyandırmamış din yoktur. İnanç adına ölür insan. İnanç adına öldürür. Bilme isteği kuşkudan doğar. İnanmayı bırak da öğrenmeye bak. Ancak kanıt olmadı mı zorla benimsetmeye çalışır insanlar. İnandıramasınlar seni. Sana zorla benimsetemesinler bir şeyi. Sarsıntı acıyı uyutur. Montaigne'in hayranlık verici öyküsünü anımsamalı. Attan düşüp bayılışını anlatır bu öyküde. Rousseau'da yaşamının mal olmasına ramak kalmış kazayı anlatır. Ne çarpmayı, ne düşüşü, ne sonradan olanları duydum. Kendime geldiğim ana kadar. Gece ilerliyordu. Gökyüzünü gördüm. Birkaç yıldız gördüm. Azıcık yeşillik gördüm. Bu ilk duyu çok hoş bir an oldu. Kendimi bununla duyuyordum yalnız. Bu anda yaşama doğuyordum ve bana öyle geliyordu ki gördüğüm bütün bu nesneleri hafif varlığımla dolduruyordum. Tümüyle şimdiki dakikadaydım. Hiçbir şey anımsamıyordum. Ne acı, ne korku, ne kaygı duygum vardı. Savaş çıktığı zaman yitirip de o zamandan beri boşu boşuna aradığım, kendi adını da yazarının adını da unuttuğum o ufacık doğa bilgisi kitabı, ufak boyda, resimli, kızıl bez ciltli bir kitaptı. Yalnız ön sözünü okumuştum. Doğa bilimlerini incelemeye çağrı gibi bir şeydi. Bu ön sözde burasını çok iyi anımsıyorum. Kısaca konuşmak gerekirse acının bir insan yaratımı olduğunu, doğada her şeyin ondan kaçınmaya çalıştığını, insan işe karışmasa çok zayıf bir düzeye düşeceğini söyleniyordu. Her canlı acı çekebilecek durumda olmadığından değil, kötü doğmuş ve zayıf olan her varlık yok olduğu için. Sonra çok güzel örnekler veriliyordu. Bunlardan biri de tavuk örneğiydi. Tavuk atmacanın pençesinden kurtulur kurtulmaz, önceki kadar kaygısız bir durumda taneleri gagalamaya başlardı. O şimdiki zaman içinde yaşar çünkü, diyordu yazar. Ben de yazar gibi düşünüyorum. O şimdiki zaman içinde yaşar, böylece sayısı en yüksek dereceyi tutan acılarımızdan, geçmişle ilgili düşüncelerde, kederler, pişmanlıklar ya da gelecek korkusundan barınan düşsel acılarımızdan uzak kalır. Yazar, düşüncemi hemen ardından sürükleyen gözüpek savını sürdürerek, insanın değil de başka bir hayvanın kovaladığı tavşan ya da geyiğin koşmasında, sıçrayışlarında, hilelerinde sevinç bulduğunu savunuyordu. Savundukları arasında doğru olduğunu bildiğimiz bir şey daha vardı. Yırtıcı hayvanın pençe vuruşu, her şiddetli yaratılışta olduğu gibi uyuştururdu. Böylece avlanan hayvan, acı duymadan devrilirdi çoğu zaman. Öte yandan çok ilerilere götürülen bu savda, çelişkin gibi gelebilecek şeyleri de görüyorum. Ama bunun, bütün olanak ele alınınca, tümüyle doğru olduğuna, var olma mutluluğunun da insan bir yana bırakılırsa, bütün doğada acıyı kolayca yendiğine inanıyorum. Ama bu yengi insanda durur. Bu da kendi suçudur. Bu denli çılgın olmasaydı, savaşın birçok acılarından başkasına karşı bu denli acımasız olmasa, yoksunluğun yol açtığı, sayısız acılardan uzak kalabilirdi. Ütopya diye bir şey yok burada. Çoğu acılarımızın kaçınılmaz, gerekli bir yanı olmadığının, yalnız bizim yüzümüzden doğduklarının görülmesi var. Hala kaçınamadıklarımıza gelince, hastalıklarımız varsa ilaçlarımız da var. İnsanlığın daha güçlü, daha sağlam, böyle olunca da daha sevinçli olabileceğine, neredeyse çektiğimiz bütün acılardan kendimiz sorumlu olduğumuza inanmamı hiçbir şey önleyemez. Doğayı tanrı diye adlandırman daha yalın konuşmak, bir de bu iş tanrı bilimcileri sinirlendiği içindir. Çünkü bunların doğa karşısında gözlerini yumduklarını, ona baktıkları zamanlarda da incelemesini beceremediklerini anlayacaksın. İnsanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmaktansa, Tanrı'nın yanında ara öğrenimini, insan düzmecedir. Öyküsü kendi kaçamaklarının, kendi yapmacıklarının öyküsünden başka bir şey değildir. Bir zamanlar, bir bostancı arabasının taşıdığı gerçek Cicero'nun en güzel sözlerindekinden daha fazladır diye yazmıştım. İnsanların tarihi vardır. Bir de çok doğru olarak doğa tarihi diye adlandırılan tarih vardır. Doğa tarihinde Tanrı'nın sesine kulak vermesini bil. Onu belirsizce dinlemekle de yetinme. Kesin sorular sor Tanrı'ya. Sonra onu kesin yanıtlar vermeye zorla. Bakmakla yetinme, incele. Körpe olan her şeyin yumuşak da olduğunu o zaman anlayacaksın. Tomurcuklar ne kılıflara bürünmezler. Ama yumuşak filizi ilkin koruyan şeyler, filizlenme tamamlanır tamamlanmaz onu rahatsız etmeye başlar. Her gelişme ancak bu kılıfları, ilkin onu sarıp sarmalayanları çatlatmakla olanaklıdır. İnsanlık kundak bezlerini sever ama onlardan kurtulmasını bilmedikçe büyüyemeyecektir. Sütten kesilmiş çocuk annesinin göğsünü itmekle nankör olmaz. Süt değildir ona gereken. Arkadaş, sen de yiyeceğini geleneğin bu süzülmüş imbikten geçirilmiş sütünde aramaya boyun eğmemelisin artık. Dişlerin var ya, işte çiğnersin. Gerçekte bulmalısın seni besleyecek şeyi. Yiğitçe, çırılçıplak doğrulu ver. Çatlat kılıflarını, destekleri, elinden tutanları uzaklaştır kendinden. Dimdik büyümek için yalnızca kendi öz suyunun atılışı, bir de güneşin çağrısı gerek artık sana. Her bitkinin tohumlarını, uzağa attığını göreceksin ya da tohumların tepeden tırnağa lezzete bürünüp kuşu iştaha getirdiğini, kuş olmadan gidemeyecekleri uzak yerlere götürüldüklerini ya da uskurlarıyla, tuğlarıyla kendilerini yolcu yerlere bıraktıklarını. Çünkü toprak uzun zaman aynı türden bitkileri besledi mi yoksullaşır, zehirlenir. Yeni kuşakta önceki kuşağın beslendiği yerde besin bulamaz. Atalarının sindirdiğini sen de yemeye kalkma. Çınarın, firavun incirinin kanatlı tohumlarının baba gölgesinde solmadan, cansızlaşmadan başka bir şey bulamadıklarını anlarcasına uçuşmalarına bak. Ve öz suyun dalların en ucundaki tomurcukları, gövdeden en uzak tohumları daha çok şişirdiğinde göreceksin. Anla bunu. Elden geldiğince geçmişten uzaklaşmasını bil. Yunan masalını anlamaya çalış. Bu masal Aşili'nin yaralanmaz olduğunu, bedeninde yalnız bir yerden, ana parmaklarının dokunuşunun anısıyla yumuşayan yerden yaralanabildiğini öğretir bize. Keder, beni yenemeyeceksin. İniltiler, hıçkırıklar arasında çok hoş bir şarkı dinliyorum. Sözlerini gönlümce uydurduğum bir şarkı. Yüreğimi tam boyun eğeceği sırada güçlendiren bir şarkı. Arkadaş, senin adınla dolduruyorum bu şarkıyı. Bir de bana yiğitçe yanıt verecekleri bir seslenişle. Doğrulun eğilmiş anılar. Mezarlara dikilmiş bakışlar, kalkın. Oyuk göğe doğru değil, yeryüzünün çevrenine doğru kalkın. Arkadaş, ölülerin pis kokulara büründüğü bu yerleri bırakmaya hazır, yeniden canlanmış, yiğit arkadaş, bırak da umudun adımlarının seni götüreceği yere doğru götürsün seni. Hiçbir geçmiş aşkının seni tutmasına izin verme. Geleceğe doğru atıl. Şiiri düşe aktarmayı bırak. Onu gerçeğin içinde görmesini bil. Ve hala gerçekte değilse sen yerleştir oraya. Dindirilmemiş susuzluklar, doğrulmamış iştahlar, titreyişler, boşu boşuna bekleyişler, yorgunluklar, uykusuzluklar. Ah arkadaş, bütün bunlardan uzak kalmanı ne kadar isterdim. Meyve veren bütün ağaçların dallarını, ellerini, dudaklarına doğru eğmek isterdim. Önündeki duvarları, üzerlerine kıskanç tekelciliğin, girmek yasak, özel mülk yazdığı tahta perdeleri yıkmak isterdim. Emeğinin tam karşılığını elde etmeni en sonunda sağlamak isterdim. Alnını yukarı kaldırmak isterdim. Yüreğinin artık kinle, kıskançlıkla değil, aşkla dolmasını sağlamak isterdim en sonunda. Evet, en sonunda havanın bütün okşayışlarının, gün ışıklarının, bütün mutluluk çağrılarının sana ulaşmasını sağlamak isterdim. Kendimden geçmişçesine öne eğilmişim gemide. Sayısız dalgaların, adaların, bilinmedik ülkenin serüvenlerinin bana gelişlerine bakıyorum. Ben eskiden bu, hayır diyor imgen aldatıcı. Bu dalgaları görüyorsun, bu adaları görüyorsun, geleceği göremeyiz. Yalnız şimdiki zaman, anın getirdiğini görüyorum. Benden götürdüğü ve bir daha hiç göremeyeceğim şeyi düşünüyorum. Geminin baş tarafında duran kişi, ozanca konuşmak gerekirse, uçsuz bucaksız bir boşluktan başka bir şey görmez önünde. Olabilecek şeylerle dolu bir boşluk. Olmuş olan olmakta olandan daha az önemlidir benim için. Olmakta olan da olabilecek olandan ve olacak olandan daha az önemlidir. Olurla olacağı karıştırıyorum. Olabilirlerin varlığı gelmek için çabaladığına, olabilecek olan her şeyin de insan azıcık yardım etti mi olacağına inanıyorum. Sonra da gizemci olmaktan sakınıyorsun. Oysa çok iyi biliyorsun ki bütün bu olabilecek şeylerden yalnız biri ulaşabilir varlığa. Bütün ötekileri yokluğa, hiçliğe itmesi gerekir. Ve olabilecekken olmamış her şey yalnız pişmanlığa çağırır bizi. Ben ancak geçmişi arkamıza iterek ilerleyebileceğimizi biliyorum. Lut'un karısının arkasına bakmak istedi diye tuzdan heykele, yani donmuş gözyaşına dönüştüğü anlatılır. Lut öne dönüktür. Kızlarıyla yatıp kalkar. Amin. Ey kendisi için yazdığım, bugün bana fazla iniltili gelen bir adla seslendirdim sana eskiden. Nathanael derdim. Bugün arkadaş diyorum. İniltili hiçbir şey yüreğine alma artık. Kendinden iniltiyi, dert yanışı yararsız kılanı elde etmesini bil. Kendi başına elde edemeyeceğini yalvararak başkasından isteme artık. Ben yaşadım. Şimdi sıra sende. Bundan böyle sende sürecek gençliğim. Gücü sana geçiriyorum. Benim yerimi aldığını sezersem ölmeyi daha kolay kabulleneceğim. Umudumu sana bağlıyorum. Seni böyle yiğit bulmak yaşamı üzülmeden bırakmamı sağlar. Al sevincimi. Herkesin mutluluğunu çoğaltarak kur mutluluğunu. Çalış, çarpış, değiştirmeyeceğin hiçbir şeyini kabul etme acının. Şunu hiç durmadan yinele kendini. Yalnız bana bağlı. İnsanlara bağlı olan bütün acılara korkmadıkça razı olmaz insan. Bilgeliğin boyun eğişte olduğuna inanmışsan, inanma artık. Bilgelikten dem vurmayı bırak. Arkadaş, insanların sana sundukları gibi benimseme yaşamı. Yaşamın daha güzel olabileceğine inandır kendini. Yaşamın, hem senin, hem başkalarının yaşamının daha güzel olabileceğine inanmadığın an olmasın. Ama başka bir yaşamdan, ilerideki yaşamdan, buradaki yaşamımızda bizi avutacak, düşkünlüğümüzü kabullenmemize yardım edecek bir yaşamdan söz etmiyorum. Kabul etme. Yaşamın neredeyse bütün acılarından Tanrı'nın değil de insanların sorumlu olduklarını anladığın günden sonra bu acılara bir daha razı olmayacaksın. Hiçbir şeyi putlara kurban etme. Kitabın sonu 7 Nisan 1999.